Herkese merhabalar. Kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin, kültürün ve sanatın engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberiniz Hilmi Çalışaraf da olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacak hikayelerin tadını çıkarın. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım keyifler yerinde, sağlık sıhhat mükemmeldir. Bendeniz bildiğiniz gibi bir taraftan Anadolu yollarını arşınlamaya devam ederken elimden gelen iptidai şartlara bağlı olarak da bu kayıtları almaya devam ediyorum. Şu an ben neredeyim? Biraz da böyle kıskandırayım sizi efendim. Ben bu kaydı Kaş'tan alıyorum. Dışarısı gerçekten çok sıcak. Ben otel odasında her yeri izole ettim şimdi. Kaydı almaya çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum nasıl bir sonuç çıkacak ortaya ama herhalde güzel şeyler çıkar. Biz bugün anlamışsınızdır programın başlığından da zaten Cevat Şakir Kabaağaçlı'yı konuşacağız. Dürüst olmak gerekirse biraz da kendime kızıyorum. Neden kızıyorum? Ben bir turist rehberiyim. Bunu sizlerle paylaştım ama bu mesleğin piri sayılan insana bugüne kadar bu kanalda hiçbir şekilde yer vermedim. Bu da benim ayıbım olsun. Affınıza sığınayım. Cevat Şakir Kabaağaçlı'dan veyahut da onun daha çok bilinen mahlasıyla Halikarnas Balıkçısı'ndan bahsedeceğiz efendim. Kendisi bileni vardır, bilmeyeni vardır. Özellikle turist rehberliğini icra eden ve hayatını bundan kazanan veyahut da dolaylı bir şekilde ilgisini bu yöne yöneltmiş olanlar varsa bileceklerdir ki Türkiye'deki turist rehberliği faaliyetinin ilk temsilcisi diyebiliriz biz buna. Gezdirdiği zaten önemli insanları da sizlerle paylaşacağım. Ben biraz da onun hayat hikayesini anlattıktan sonra önce bir onun hayatından bahsedeceğim ama daha sonraki süreçte onun asıl düşüncesinin dayandığı mavi Anadoluculuktan ve mavi Anadoluculukla beraber de bu topraklardaki kültür nüvesinin nasıl dünyaya yayıldığını hem günümüz Anadolu toplumunu hem de Avrupa toplumunu nasıl etkilediğini de aktaran bir makalesini sizlerle paylaşacağım. Onu daha çok andığımız mahlasıyla Halikarnas Balıkçısı Girit'te dünyaya geliyor. 1890 senesinde Anadolu medeniyetine ve Ege uygarlığına olan sevgisi aslında daha doğduğunda başlıyor. Annesi İsmet Hanım doğumundan bir gece önce Musa Peygamber rüyasında görüyor. Sadrazam olan amcasının adı da Cevat. Paşa babası da Şakir Bey. Hepsini topluyorlar. Adı da tam Musa Cevat Şakir oluyor. Biz mesela onu daha çok Cevat Şakir olarak biliyoruz ama bir de Musa'sı varmış. Musa çok ilginçtir çünkü bazı yerlerde malumunuz Mısır'dan çıkışta Yahudilere yol gösterdiği için ilk rehber olarak anılıyor Musa Peygamber'de. Okumuş olduğum kitaplarda ilk rehber olarak kendisinden bu şekilde bahsediliyor. 3,5 yaşındayken babası büyükelçi olarak Atina'ya atanıyor. Aile Büyükada'ya geri geliyor. Burada işte mahalle mekteminde okuyor vesaire ama ailesi çok ciddi bir şekilde onun İngilizce öğrenmesini istiyor ki o yüzden de zaten Robert Kolej'e gönderiyorlar. Robert Kolej'den 1907 senesinde mezun olduktan sonra her ne kadar fizyoloji, biyoloji, botanik, resim ve müzik dersleriyle ilgilense de yine ailesinin baskısıyla beraber Oxford'da yeni çağ tarihi bölümüne kaydoluyor. Yani bizim mesleğin piri Oxford da yeni çağ bölümünde okumuş ama burada çok avantaj elde ediyor. Tüm Avrupa'yı gezme şansına erişiyor. Oradaki sanat ve kültürü tanımaya elinden geldiğince çaba gösteriyor ve gazetecilikle bu şekilde hasbihal ediyor. Burada görmüş olduklarını çeşitli gazetelerde yazmaya başlıyor. İtalya'ya yaptığı gezilerden bir tanesinde de Agnesi isminde bir hanımefendiyle evleniyor. Bu kaldığı süre boyunca da orada İtalyanca ve Latince öğreniyor. Bu çok önemli çünkü ilerleyen safhada onun konuşabildiği dillerinde size söyleyeceğim. Hatta yani sadece konuşmak değil bildiğiniz baya baya yazıyor. 1914 senesinde kendisinin fatal gece yani ölümcül gece olarak adlandırdığı bir olay yaşanıyor. Nerede? Aileye ait olan Afyon'daki bir çiftlik evinde. Babasıyla tartışıyor ve bazı yerlerde kaza kurşunu olarak geçiyor bu. Ama gerçekten bir kaza kurşunu mu yoksa teammüden bir cinayet mi bilemiyoruz. Bunun neticesinde 14 yıl hapis cezasını alıyor 1914 senesinde. Ancak erken tahliye oluyor. Galiba bir verem durumu da var orada. Veremi de atlatıyor. Hapisten çıktıktan sonra İstanbul'u harap ve işgal altında görür. Halikarnas Balıkçısı uzun zaman kendini boşlukta hissedip bir arayışa giriyor. Bu dönemde onun tekke dönemi başlıyor. Tekkelere gidip gelmeye başlıyor. Camilerde, dergah dergahlarda varlığını, bu arayışını devam ettiriyor. Bir ara Medrese-ül Hattatine, yani Hattatlar Medresesi'ne gider. Bu daha çok güzel yazı veya hüsnü hat dediğimiz sanatın biraz daha modernize edilmiş eğitiminin verildiği yerler o dönemde. Tabii hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Bunun için de iş bulması lazım. Sabıkalı olmasına rağmen o zamanın babaalisine iş başvurusu yapıyor. Kendisi hakkında şöyle bir not düşünmüş evraka: başından felaket geçmiş işe yarar bir adam kaydı düşülüyor ve işe kabul ediliyor. Cumhuriyet dönemine geldiğinde de yine gazetecilik yapmaya devam ediyor. Hüseyin Kenan adıyla bu sefer takma ad kullanıyor. Niyeyse onu da anlamış değilim. Galiba tam böyle kendini rahat ifade edebilmek amacıyla bir mahlas kullanıyor. O zaman daha Halikarnas balıkçısını almamış. 13 Nisan 1925 tarihinde hapishanede idama mahkum olanlar bile bile asılmaya nasıl gider diye bir makale yazıyor. Uf, ortalık birbirine giriyor. İstiklal mahkemeleri onu 3 yıllık Bodrum sürgününe gönderiyor. Gönderiyor göndermesini ama geri gelmek istemiyor oradan. Belli bir kısmını Bodrum'da geçiriyor bu sürgünün. Daha sonra diyorlar ki gel İstanbul'a. Sen İstanbul'a geldiğinde de durmuyor. Ceza biter bitmez Bodrum'a geri dönüyor ve 1946 yılına kadar da orada kalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden 1946 yılına kadar kalıyor? Çünkü çocukları var. 3 çocuğunun eğitimi içinde İzmir'i daha uygun görüyor. Hayatının sonuna kadar da çalışmalarına devam ediyor Cevat Şakir Kabaağaçlı. Burada yalnız çok enteresan bir şey oluyor. 1950'li yılların sonunda İzmir'de Wagon Lee ve Van der Zee diye seyahat acentaları varmış efendim. Bunlar kuruluyor ve rehberli turlar düzenlenmeye başlıyor. Aynı dönemde tüccarların da İzmir'e gelen konuklarını gezdirmek istemeleri turist rehberi ihtiyacını doğuruyor. O yıllarda çok fazla kitle turizmi gerçekleşmiyor. Tabii hani toplu taşıma araçlarının daha fazla popüler olmaya, biraz daha güvenli olmaya başlamalarıyla beraber de artıyor ki Halikarnas balıkçısı da doğadan ve tarihten kopmadığı için kendi deyişiyle turist gezdiriciliğine başlıyor. Daha rehber ifadesi kullanılmıyor. Bazı yerlerde bizim meslekten mihmandarlık diye de bahsedilir. Arapçada misafir eden, ağırlayan demektir. Aslında bizim yaptığımız da bir parça o. Ve bu arada tabii ki onun bu teşebbüsleri, artan taleple beraber de rehberlik kursları açılıyor Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde. Onun ilk öğrencilerinden bir tanesi de Manevi oğlu olarak saydığı Şadan Gökobalı efem yakın zamanda da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun diye onun da ruhuna bir selam gönderelim efendim. Şöyle onun hayatıyla ilgili notlara baktığımda işte benim asıl saygı duyduğum mevzu da bu. Latince, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Yunanca ve Farsça dillerine hakim olan Halikarnas balıkçısı çalışırken dinlenen, dinlenirken çalışan biridir. Hoşuma gidiyor. Zira ben de kendimi o açıdan biraz balıkçıyla ortak buluyorum. Niye diyecek olursanız, ben de şu an aslında baktığınız zaman iş başındayım. Turist rehberliği faaliyetini devam ettiriyorum ama diğer taraftan da bu işi de yapmam gerekiyor. Ama bunu yaparken biraz daha dinlenmiş hissediyorum ben. O yüzden de doğru bir yolda olduğumu bir kez daha görüyorum onun bu hayatını okurken. Şimdi onun aslında bizim için en önemli olan şeylerinden bir tanesi de Mavi Anadoluculuk. Mavi Anadoluculuğu birazdan ben irdeleyeceğim ama onun şu turist rehberliğiyle alakalı olarak yapmış olduğu öncü rolü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şirin Devrim şundan bahsetmiş efendim. Davudi sesiyle Oxford aksanlı harika bir İngilizce konuşuyor. Ağzından çıkan berrak sözcükler adeta havada patlıyordu. Kendinden emin olduğu için başı dimdik yürüyordu. Bu da onu olduğundan daha uzun gösteriyordu diye biraz da böyle stilize etmiş onu veyahut da biraz daha sembolize mi etmiş ne diyelim artık. Yani oldukça etkileyici bir ifadesi varmış ki zaten onun rehberliğini anlatanlar da şöyle şeylerden bahsediyorlar. Halikarnas balıkçısı bu dilleri bilmekle kalmayıp bir sanatçı edasıyla coşkulu, içten ve gür sesiyle mitolojik hikayeler anlatır ve canlandırır. Yani aynı zamanda yaşatıyormuş insanlara diyelim. Ama burada çok güzel bir detay var. Ben şimdi bu detayı paylaşacağım ve ondan sonra da kendi düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım. Bu büyük bir ihtimal tepki çekecek diye düşünüyorum ama yani kimseyi üzmemek veya kimseyi kandırmamak amacıyla da kafamdaki düşünceleri saklayacak değilim. Halikarnas balıkçısı o dönemki talebe bağlı olarak öğretmenlik yapıyor bu turist rehberliği kurslarında. Katılanların çok fazla olmasını şu şekilde şikayetle bahsediyor. Kendi sözleriyle aktarıyorum efendim bunu. Onlara hayır diyemiyorum çünkü parasız olduğu için hayır dediğimi zannedecekler. Yani bu eğitimden ücret almıyormuş. Bunun da altını çizmekte fayda var. Oysa ki buraya gelenlerin bir kültür temeli yok. Yok olanın üzerine ne yapı kurabilirim? Boşluk üzerine yapı kurulur mu? Herkes rehberlik ederse milyoner olacağına inanarak bu kursa geliyor. Şimdi bu çok önemli bir detay. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum ben. Hem kendi hikayemle ilgili hem de yapmaya çalıştığım rehberlikle ilgili. Bunu müsaade ederseniz sizle paylaşayım. Anlattım kendi hikayemi. Ben hayatım boyunca hep rehber olmak istiyordum ve bundan dolayı da arka planımı devamlı surette zenginleştirdim. Türkiye'nin şartlarıyla turist rehberi olmam benim bayağı bir zaman aldı ama turist rehberi olma imkanına kavuştuğumda ben zaten o altyapıyı bir şekilde tamamlayarak gelmiştim. Ama günümüzde herhangi bir yabancı dil bilmeden dahi okuldan mezun olarak insanlar turist rehberi olma teşebbüsünde bulunuyorlar. Turist rehberliği lisansını elde edebilmek için, o kokartı elde edebilmek için Turizm Bakanlığı'nın ve aynı zamanda Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin belirlemiş olduğu belli başlı kriterler var. Bunlardan bir tanesi de yabancı dil bilme şartı ki bunu sadece adınızı soyadınızı söyleyecek kadar değil, akıcı bir şekilde gelen soruları cevaplayabilecek bir altyapıyı yansıtabilecek şekilde bilmeniz, konuşabilmeniz gerekiyor. Ama diğer tarafta bu yabancı dil bilgisi düşük olan insanlar bu sınavı geçemiyorlar ve şimdi Türkiye'deki turist rehberlerinin yabancı dil bilmemesi üzerine yoğun bir talep var. Şimdi bu talebin kabul edilmesi eğer gündeme gelecek olursa kusura bakmayın ama turist rehberliği gittikçe bir kukla vaziyet almış olacak. Ben de Cevaş Şakir kaba açıdan farklı düşünmüyorum. Olmayan bir şeyin üzerine inşa edemezsiniz. Altyapınızın sağlam olması lazım ki o altyapıyla beraber bir şeyi yapabilin. Dediğim gibi yani bunlar tamamen benim kendi görüşüm. Biraz böyle Zülfiyare de dokunmuş olabilirim ama genel olarak düşüncem bu. Yabancı dil bilmeyen rehber olmaz. Olmamalı. Çünkü bu ülkede cehalet fetişizmi gün geçtik sıra had safhaya varırken cehaleti körükleyecek bir kartopuna döndürecek eylemlerin de çok fazla teşvik edilmemesi gerekiyor. Böyle yumuşatayım çünkü bu konuya girdiğimiz zaman benim biraz böyle yarama tuz basılıyor. Neyse başınızı ağrıttım bu hariçten gazelle beraber. Altyapısını uygun bulmasa da gençleri eğitmiş ve bir kuşak oldukça güzel bir şekilde onun eğitiminden geçerek turist rehberi olmuşlar efendim. Ama onun aslında ilk turist rehberlik deneyimi ta 1934 yılına kadar uzanıyor. İran Şahı Pehlevi Türkiye'ye geliyor. Onun meşhur fotoğrafları, hatta güzel de bir videosu vardır Mustafa Kemal Atatürk'le beraber. İzmir ve çevresinde yer alan Efes Bergama. Bu arada yani sadece Efes Bergama değil, adam Uşak'a da gitmiş. Bugün Uşak'a gidenler varsa orada bir Atatürk evi vardır. Etnografya müzesi olarak da kullanılır. Orada konaklamış İran Şahı Pehlevi o zaman geldiğinde. Küçük bir bilgi olarak vereyim. Mustafa Kemal Atatürk bu gelen heyete Efes ve Bergama'yı göstersin diye Halikarnas balıkçısı ve Ordinarius Profesör Ekremoğlu Kurgal'a bir görev verirler. Bu iki değerli insan da gelen İran Şahı'nı gezdirir. Böyle de bir hikayesi var turist rehberliğiyle ilk defa tanışmasının ki ondan sonra günümüze kadar da geliyor bu iş böyle. Şimdi ben biraz şu Mavi Anadoluculuk denilen mevzuya girmek istiyorum. Çünkü Mavi Anadoluculuk öyle bir düşünce yapısı ki birazdan zaten size onun kitabından da aktaracak olduğum satırların temelinde de az biraz da o var. Ama onunla ilgili olan fikri tam olarak ben anlatmayayım da onun oldukça uzun süre yakınlarında olan Azra Erhat'ın kaleme aldığı mitoloji sözlüğünün ön sözünde Mavi Anadoluculuk fikrini ve Halikarnas balıkçısının anlattığı satırları aktararak anlatayım. Halikarnas balıkçısının Mavi Anadolu düşüncesini, sadece tabii Halikarnas balıkçısı değil yani o öyle bir grup ki Mavi Anadolucular, Sabahattin Eyüboğlu var, Vedat Günyol var, Azra Erhat tabii ki, Bedri Rahmi var, Cengiz Bektaş var. Yani bunlar genelde bu fikri oldukça benimseyip kabullenmişler. Şöyle diyor Azra Erhat kaleme almış olduğu kitabın ön sözünde Mavi Anadoluculukla ilgili. Mitoloji deyince akla Yunan Roma mitolojisi diye bir kavram gelir. Bu anlayış da hatalıdır. Aslında bir Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır. Yunanistan ve Roma'ya mal etmemiz, bu efsanelerin Yunanistan ve Roma uyruklu yazarların kalemiyle Yunanca ve Latince olarak yazılmış olmasından ileri gelir. Oysa bu efsanelerin çıkış yeri ne Yunanistan'dır, ne İtalya, Anadolu'dur, Girit'tir, Mezopotamya'dır. Son yıllara dek Yunan mucizesi diye bir balon uçup durdu. Batı dünyası insan değerlerinin dile geldiği ve büyük sanat yapılarıyla ölümsüzlük kazandığı tek kaynağın Yunan Roma uygarlığı ve kültürü olduğuna inanırdı. Bu dar görüşlü açıdan bakılınca Yunan mucizesi yaratan asıl kaynak ve etkenlerin ne olduğu araştırılmaz. Arkeolojinin son buluşları tarihle ilgili bilim kolları göz kamaştırıcı bir ışıkla aydınlatılmaktadır. Ama Anadolu arkeolojisi yenidir. Hititlere ancak son 10-15 yıl içinde yazılmış kitaplarda yer verildi. Apollonya'da Artemis'i Ege bölgesinde topraktan çıkaran anıtların ışığında yorumlamak, değerlendirmek daha hiçbir derli toplu mitoloji kitabında erek ve görev olmamıştır. İlk çağın yazılı kaynaklarıyla günümüzün buluşları bir araya gelirse çok yönlü bir fikir toplamaya pek az bilgin girişmektedir. Bu yoldan Halikarnas balıkçısı çığır açıcı ve yol göstericidir. Yani Yunan'ı, Türk'ü olmayan, uluslararası tek bilimsel gerçeği anlamaya koyulan gerçek bir bilgindir diyor Halikarnas balıkçısı ile ilgili. Şimdi zaten benim turlarıma katılanlar az buçuk bilirler. Ben özellikle coğrafya üzerinden çok anlatım yapmayı severim. Bu da üniversitedeki hocam kulakları çınlasın. Profesör Doktor Selami Gözenç'in, kendisi bir coğrafya profesörüydü. Bize kattığı bir edim oldu. O yüzden de ben bir yere gittiğimde coğrafyaya bakarım. Şimdi şöyle bir baktığınız zaman Ege'nin karşı kıyısıyla bu tarafı mukayese ettiğiniz zaman şimdi buradaki toprakların daha verimli ve topografyanın daha uygun olması da aslında Cevaş Şakir Kabaağaçlı ve onun temsil ettiği Mavi Anadolu yolculuk akımını da bir şekilde destekliyor. Çünkü özellikle Yunanistan'ın Ege kıyıları çok daha fazla müsaittir. O da çok dar bir bölgededir işin açıkçası. Hemen arkadaki Adriyatik Denizi'ne doğru bakan tarafı çok dağlıktır. Orada da bir medeniyet falan da gelişmiş işin açıkçası. Medeniyet geliştirmek için öncelikle bolluk ve berekete sahip olmanız lazım ki Anadolu'nun Ege kıyıları buna fazlasıyla müsait diyeyim ve sözü artık Halikarnas balıkçısına vereyim efendim. Şimdi bu program biraz uzun olacak. Anlarsınız diye tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel yerlere değiniyor Halikarnas balıkçısı ki zaten kendisi de bir fiil başlı başına değer. Onu anlatmak için sadece bu programın yetmeyeceğini biliyorum. Ama diğer taraftan da onun yazdıklarının da çok çok güzel ifadeleri var. Buradaki ifadelerin hepsi kendisine aittir. Bazıları size çok ters gelebilir ama onun üzerinde vurgulamak istediği düşünceyi çok iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir başlık atmış: Düşün Yazıları kitabının 16. sayfasındaki Türkiye'nin Dionizyak tarihi. Kendisi anladığım kadarıyla Şadan Gökovalı'ya bir mektup yazmış, cevaben giriyor, daha sonra da fikirlerini sıralamaya devam ediyor. Çok ufak ufak detaylar var, onları da program içerisinde ben sizinle paylaşmaya çalışacağım efendim. Bana akademi diyorsun. Bunun karşılığı bence Dionizyak'tır. Bana kalırsa Türkiye'nin Dionizyak tarihini yazmalı. Mesela Bektaşilerde içkinin yerini tayin etmeli. Zeybeklerde Dionizyak akımı takip etmeli. Hani ya radyoda parazitli bir müzik dinlerken insan o cızırtıları bir şekilde atar ve onlara sağır kalarak asıl duymak istediği musikinin çizgisine yapışıp onunla beraber gider. Tarihte Dionizyak olmayan ne varsa hepsini def edip can kurtaran gibi Dionisizme yapışa kalmalı. Türk tarihi diye okutulanlar hep harpler, zaferler, şanlar, metiyelerden ibaret. Hani ya zafer alayı günleri kırmızı beyaz kağıtlardan işporta taklar yaparız ya, tarih diye laftan ve havacıvadan zafer takları. Bizde asıl abideler cami şeklinde tezahür eder. Halbuki bu abidelerde, yani Osmanlı kültürünün büyük örneklerinde sultanların, multanların hiç payı yoktur. Ben kendimi bazen onlara şiddetle yabancı, bazen de şiddetle ait hissediyorum diye de küçük bir parantez açmış burada. Bu örnekler müşterek Osmanlı kültürünün eserleridir. Mesela Mimar Sinan'ı Bulgarlar Bulgar'dı diyor. Varsın Bulgar olsun. Biz Meleziz. Mimar Sinan'ın yaptığı Bulgar kültürü değil, Osmanlı kültürüydü. Bugüne bugün bir Bulgar kültürü yoktur. Hem kültürün milliyetle ne ilişkisi var? Mimar Sinan, Osmanlı mimarisinde Dionizyak hamle ve atışılır besbelli. Bunu iyice anlamak için Konya, Karaman, Sivas, Erzurum, Bursa ve son olarak İstanbul mimarisini ele almalı. Bana kalırsa asıl prototip Efes'teki İsa Bey Camii. Bu arada bu İsa Bey Camii gerçekten çok özel bir yapıdır. Günümüzde restorasyonda, eğer oraya gidip de bu programdan sonra görmek isterseniz belli bir süre sabretmeniz gerekiyor. Umarım onun da başına bir restorasyon felaketi gelmez diyeyim. Bana kalırsa asıl prototip Efes'teki İsa Bey Camii demişti balıkçı. Bütün mimari kitapları onu mimarinin en devrimci eseri diye ele alıyorlar. Dünyanın birinci asimetrik eseridir o. Malum tam bir simetri, tam bir akademizm demektir. Muayyen şekillerin, yani muayyen oranların tekrar etmesi, tesipçilerin tezyinatı gibi, yani süslemecilerin süsleme şekilleri gibi, yaratılışta tekrar yoktur. Ha bak, burasını çok seviyorum ben bu yazıda. Yaratılışta tekrar yoktur. Ben akademizmi apollonizm, yani Dionizyaklığın zıddı diye anlıyorum. Şimdi burada gene bir araya girmem gerekecek. Özellikle Friedrich Nietzsche'nin Tragedya'nın Doğuşu kitabında sanat akımlarını iki farklı şekilde ele alır. Bunlardan biri apollonik sanattır, bir tanesi Dionizyak sanattır. Biz bunları galiba Oğuzhan'la beraber popüler sülfür bölümlerinden birinde konuşmuştuk ama hangisinde hatırlamıyorum. Oradan detaylı anlayabilirsiniz. O da zaten balıkçıdan bahsediyorum. Apollonizmin karşıtında bir yerde konumlanıyor bu satırdan da anladığımız kadarıyla. Bu iki tabir benim icadım değil. İsa Bey Camii'nde kapı binanın ortasında değildir. Binanın bir tarafındaki dört pencerenin hiçbiri ötekine benzemez. İki kapının her biri başkadır. İki kubbede birbirine benzemez. 20 küsur kısmın herhangi bir ikisinin birbirinin aynı olduğu kafi değildir. Al sana akademizme ve apollyen sanata tekme çalan Dionizyak bir anarşizm. Zaten esasen sanat anarşiktir. O mimaride tekerrür yoktur. Bir Paris var diye ikinci bir Paris yapan cinayet işler. Bu söz Garp medeniyetini taklit edişimize de ait. Bir şey yapmalı. Ormanda yolunu kaybeden ormanda habire daireler çizer. Her daire başka bir dairenin aynıdır. Tekrar, tekrar, tekrar ve oradan bir düz çizgi üzerinde yürüyerek dışarıya çıkılır. İşte bu çıkmazdan kurtuluştur. Yani dolap beygiri dönmekten usanarak ipi koparır fakat başka başka yerlere de dönebilirler ve dönüp dururken düz çizgi üzerindeki yerlere varılır. Bu İsa Bey Camii Dionizyak olduğu için bir parça da Bektaşivari bir abidedir. Bir zafer takı değil. Bektaşileri bir yana bırakalım. Gel gelelim Mevlana'ya diye çok enteresan bir şey yapıyor. Ama buradaki ifade gayet güzeldir. Yani bir Paris var diye ikinci Paris yapmanıza gerek yok. Yani bir Sultanahmet Camii var diye bir Sultanahmet Camii yapmanıza daha gerek yok. Mevlana Celaleddin Rumi binlerce mısralık mesnevide birbiri ardına gelen iki mısrada hiç kafiye tekrarlamadığı halde Cuşisi aşk est ki ender meyfedat der. Bunu bilmiyorum ne demek. Yani biliyorsanız lütfen benimle iletişime geçin. Ki o da mey hakkındadır. Yine aynı kelimeyi kafiyede kullanır. Zaten Mevlana'nın içki ve semaya dair gazellerinde aynı Dionizyak fırlayış görülür. Bu Dionizyak atılışın nereden geldiğini sonra ele alalım. Dervişlerin veyahut şeyhlerin postu yok mu? Hani ya post nişin derler. Bakaların. Ha, şimdi burada Bakalar'a bir gelelim. Bakalar Euripides'in yazdığı bir tragedya. Eski bir, yanlış hatırlamıyorsam M.Ö. 3 veya 4. yüzyıla ait olması lazım. Bakalar aslında Bakus'un kadınları demek. Yani Bakus dediğimizde Dionysos'un kadınları. Oldukça güzel bir metindir. Türkiye İş Bankası yayınlarından yanlış hatırlamıyorsam Sebahattin Eyüboğlu çevirisiyle günümüzde hala satılıyor. Orada aslında o dönemin düşünce yapısından yola çıkarak da aslında Anadolu'daki ifadeyi, o günümüze kadar gelmiş olan kültürü bir şekilde ele alıyor. Dervişlerin veyahut şeyhlerin postu yok mu diye sormuştu ya, post nişin derler post üzerinde oturanlara da. Bakaların nebrisinden başka bir şey değildir. Bu nebris dedikleri de aslında öldürdükleri, etini yedikleri hayvanın postudur, derisidir diyor. Diasparagnos'ta, yani bir nevi kurban merasiminde hayvanı parçaladıktan ve kanını kraterize ettikten sonra, yani büyük bir kapta sulandırıp onu da tanrılara armağan ettikten sonra, yani kuvvetini, manasını, ruhunu, kısacası hem kuvveti hem canı, kutsiyeti ve büyüyü içtikten sonra, yedikten sonra kalan postudur nebris. Bu post nebristir. Mana ise başka yerlerde kullanılabilir. Mesela bir boğa, bir aslan, bir kabile reisi, bir büyücü veyahut da çift yüzlü bir savaş baltası olan labris de mana taşıyıcısı olabilir. Yani bunlara anlam yüklenebilir diyor. Kurbanın kanı ve eti yendikten sonra, böylece onun türlü kuvvetleri benimsenip içerildikten sonra kurbanın postu da sırtına geçirildi mi bütün kuvvet ve kudretini kendi kuvvet ve kudreti haline getirmiş olur. Bu takdirde Diasparagmos esnasında yenilen hayvan bir boğa ise onu yiyen adam boğa gibi olur ve boğanın postunu sırtına geçirir. Mesela Herkül aslanın postunu sırtına geçirmekle aslan olmuştu. Hatta Katoliklerde Ökarist, İsa'nın bu ekmek benim etim, bu şarap da benim şarabım demesi üzerine papazın komünyon esnasında bir parça ekmek yedirmesi ve bir damla şarap içilmesi ifadesidir aslında bu diasparagmos. Hristiyanların yedikleri bu ekmek İsa'nın manasını taşır diye farz edilir. Şarap da kanıdır. Hep budur. Manası yenilen kutsi hayvanın postu da kutsal olur ve bu yüzden sırta geçirilir. Ben Rufai dervişi iken, burada bak o derviş günlerine gidiyor. Ben Rufai dervişi iken bir gün semada yerimi almak üzere şeyhin arkasına geçmiş ve o sırada posta basmıştım. Vay şeyhin postunu çiğnedi diye dergahta kıyamet koptu. Eripides'in iddiasına göre Nebris yani keçi derisi yahut pars derisi her baka tarafından giyilemezdi. Vazo resimlerinde yukarı aşağı 10 bakadan ancak biri Nebris giyerdi. Ötekiler alelade, küton yahut peplos o dönem giyilen kıyafetler. Nebris'i giyen bakalar dansı idare eden kişilerdi. Yani postu giyenler yani şeyhlerdi. Diasparagmos esnasında sırtında Nebris bulunan idareci bir şeydar okur. Öteki bakalar da onun söylediğini tekrar ederdi. Ona İyon dilinde olige herkes söyler anlamına gelen bir şey denirdi. Hristiyanlıktaki aleluya belki de buradandır. Keçi Anadolu'da da bulunur. Demek ki Nebris denilen keçi postu Dionysos tapınımında nasıl kutsal bir post idiyse sonradan Anadolu tarikatlarında da kutsal sayılmış ve post nişin de oradan gelmiş olabilir. Hatırlıyorum laf arasında dergah nakibi bana mesela sen şeyhin kürkünü giyebilir misin? Elbette hayır çünkü giyersen sırtını yakar demişti. Niye yaksın? Fesubhanallah diye hayret etmiştim. Yani burada çok dediğim gibi yani enteresan yerlere dokunuyor. Yani daha Mevlevilikteki postnişinliği, antik Yunan'daki o bakalara bağlaması benim çok hoşuma gitti. Cevat Şakir'in ve onun aslında ya hep yanarım da biraz dünyaya geç geldiğime yanarım. Yani ondan eğitim alıp bu hikayeleri ondan dinlemek çok isterdim. Mesela çok güzel bölüme giriyor burada. Afrika'nın içlerine giren ilk seyyah Livingstone'un söylediğine göre Afrikalılar bir yabancı rast gelince ona ne yaparsın, nerelisin, ne iş görür veyahut nece konuşursun diye sormazlar, ne dans edersin diye sorarlarmış. İnsan ilk bakışta böyle bir soruyu yadırgar, belki de gülünç bulur. Fakat bu soru kimlerle yatıp kalktığını bana söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim sözü kadar tabii ve o kadar da derindir. Çünkü dans bir insanın hangi kabileye, millete, ne çeşit musiki ve ahlak anlayışına, ne gibi inanç ve sosyal adetlere mensup olduğunu belirtir. Bize sorsalar hiçbir şey dans etmeyiz diye cevaplamak gerek çünkü saz ile ah el aman çekerek vah yandım diyerek dans edilmez. Mesela gel de Kürdili Hicazkar makamı ile Rahatül Ervah ile oyna. Hiç oynanmaz ki. Derim ya sükutun ırzına geçilir bu şarkılarla. Bu çok iddialı. Yani günümüzde klasik Türk müziğinin önemli makamlarından bazılarının aslında sükutun ırzına geçtiğini söylüyor balıkçı. Dans bir hayat şiddeti, coşkunluğu ve aşırılığıdır. Hareketlerle dışarıya taşmak, boşanmak isteyen bir yaşama sevinci ve bir dirilik çıldırışıdır. İç ateşin bir fişek gibi nurlar salarak göklere zağlanışıdır. Saç ve sakallı Aristoteles şöyle der: saadet insanın içindeki iyi cinin infilak ederek fırlayışı ve gönlünün her yönünün birbirine uygun ve at başı olarak davranışıdır. Hani ya kimi anlar olur ortada mutlu olacak bir şey yokken mesela milli piyangonun isabeti gibi ve bomboş ceplerimiz berrak ve mavi gökler kadar her para ve puldan tamamen uzak bir şekildeyken içten bir oynayış, ne bileyim heybetli bir boşluk olur ya, ancak ehli hal anlar ehli halin halinden. İşte bakalık budur. Topsakallı filozofun söylemek istediği de budur. Sevincin böylesine tanrısı da kulu da razı olur. Bu sevinç ve hoşluk hakkıyla ve layıkıyla saadettir. Saadet ve iyiliklerin en büyüğüdür. Artık saadet iyilik değilse iyilik nedir be ya? Mesela bahar havası, kumrular dem çekiyor, çiçekler açıyor, rüzgar mavi mavi yelpazeleniyor derken açıyorsun radyoyu. Ah kara bahtım, hayatta ne ümit ne bir hayal diye uluya uluya sükutun ırzına geçilmekte. Aferin be Hacı Mercan. Öyleyse tut hayatın kuyruğundan, vur ha vur. Hadi neyse biz yaşımızı başımızı aldık. Hanya'yı da Konya'yı da gördük. Fakat dünyaya yeni doğan ve dünyayı anlamak isteyerek umutlu gözlerle bakan çocuklar var. Bu ölü ölü nameler aralarında kulak veren varsa halleri yaman olur. İç bade güzelse, var ise aklın şuurun, dünya var imiş yok imiş ne umurun gibi şeyler olurlar. Anadolu'nun bir gün birer sanat eseri olmak istidadında bulunan türkü ve dansları vardır. Mesela Zeybek, Laz ve Doğu Anadolu. Trabzonluları gördüm. Kolları birbirlerinin omuzları üstünde bir yarım daire, gövde ve bacaklar dimdik dururken ayaklar kemençenin asabi titreyişiyle tempo tutarak yerde tıkırdar durur. Birdenbire gergin pazılar salıverilir, gövdeler öne eğilir, dizler vuracak gibi olurken bacaklar ileri fırlar, bir an gelir yine gövdeler dimdik dikilir, sonra gitgide taze civan bir tempo ile ayaklar ve gövdenin bütün aksamı daha çetin oynar ve zıp zıp hoplar, hiç beklenmedik bir anda gövdeler rap diye yerli yerinde durakalır. İşte bu puzzle'ların sert kontrolü vardır. Oyun bitince kısa fakat şiddetle şaşırtıcı bir ha diye bağırılır. Belli ki bu insanlar denizcidir. Gemi manevrasında ve yelken açılışında puzzle'larını sert bir kontrole ve hızlı hareketlere alıştırmışlardır. Flok sukatasını tam vaktinde çarçabuk agante etmezlerse Orsa Alaban'da manevrası neye bir daha okuyorum burayı. Flok sukotasını tam vaktinde çarşabuk akanta etmezlerse Orsa Alaban'da manevrası neye döner diye de bu paragrafı bitirmiş. Şimdi onun Uluç Reis diye bir kitabı var. Cevat Şakir Kabaaşlı'nın. Ben okuyamadım. Yani elinizin altında bir lügat olması gerekiyor. Çünkü çok fazla böyle gemicilik tabirini kullanmış. İşte burada da onlardan bir tanesi. Bunun ne olduğunu bilen varsa yazsın lütfen. Flok sukatasını tam vaktinde çarçabuk agante etmezlerse Orsa Alaban'da manevrası neye döner? Demiş ve oradan zeybek olayına geçmiş. Mesela zeybek dansı vardır. Bu oyunun Dionizyak menşei hoplama zıplamalarından bellidir. Elbette sıçrayacaklar çünkü tepeleri, dumanlı dağları çete halinde savrulurken çalı, kaya ve uçurumun üstünden sekmek gerekir. Bu gibi danslarda göbek ve fink atma yoktur. Bunlar kara yılan davul çalarken kanat gibi havada uçar ya. Burada bir istihale, yani bir değişme, dönüşme gözükür. Fonksiyonel bazı şeyler zamanla bir süsleme olur. Ne işe yaradığı unutulur. Mesela zeybekler fese fes demiyorlar. Nar çiçeği renginde fese kuzunlu başlık diyorlar. Bu sözlerin kaynağı tetkik edilmeli. Latin şair Propertius yazdığı şiirde bakaların başlarında bir tür türban vardır al renginde diyor. Zeybeklerin başlarına sardıkları poşu, çakşır, menevrek ve fes püsküllerine koja demeleri de dikkat çeker. Kollu ceketlerine cepken, kolsuz olursa camadan diyorlar. Bu sözler ve bundan başka kepenek sözü de Anadolu'nun sağlık tanrısı Telephoros ki Asklepios'un karşılığıdır bu. Bütün heykellerinde kepenekli görülür. Bu sözlerin hepsinin menşei de aranmalıdır. Ne diyorduk? Zeybekler dans ederken fink atmaz, göbek çalkalamaz. Çifte telli ve göbek oyunları İstanbul'da başladı. Omuz çalkalamalar, boyun kırmalar ve kestir denince avucu ufki açarak bel üzerinden geçirmeler hep İstanbul işidir. Belki orada şunun bunun şehvetini fışkırtmak zoru vardı. Sultanlara yapılan macun kabilinden diye de böyle bir Osmanlı dönemindeki mevzuya gönderme yapmış. En son şu keyifli bölümü de sizle paylaşayım da ondan sonra yavaştan bitireyim. Yani bana kalsa bütün kitabı size okuyayım ama bence çok kolay bulunabiliyor. Bilgi Yayınları'ndan çıkmış bu kitap, Düşün Yazıları. Evrende raks ve müzik, yani evrende müzik ve dans diye şey yapmış. Sevgilerini birbirine bildirmek için kuşların ötüşünden ve dans edişinden başlatabiliriz. Müzik, şiir ve edebiyatı. Plastik sanatlar kuşların yuva yapmasıyla başlar. Maksat cinslerinin devamını sağlamaktır. Dans kimi sefer hor görülür. Fakat dans... Danstan pek uzak sanılan kimselere bile hakimdir. İşte burası çok güzel. Çocukların oyunlarında sevinçli ayak tepişleri ve filozofların fikirlerinin o kozmik hareketleri aynı vezin kanununa göre bir iner bir kalkar. Kainat yıldızlarına ayak uydurmaya çalışan muayyen bir danstır. Gövde de belli bir ahenkle dans eder. Yürek 3 kere sistol ve 1 kere diastol diye trak trak trak çarpınca akciğerde soluk alırken 1 kere inip kalkar. Öteki organların hepsi de bir orkestra şefinin salladığı kumanda çubuğunun işaretleriyle tram pata pat pam pata pat diye dans eder. Bu ahenk organlardadır. Bitmez, durmaz fakat maddenin moleküllerinde, hatta molekülleri teşkil eden atomların içinde devam etmeye uğraşır durur. Milyar kere milyar organik atomların, elektron fırtınalarının içimizde savruluşu bir ahenk, bir dans üzerinedir diye kendi içimizdeki güzel dansı, müziği anlatıyor, bize aktarıyor. Yani bana kalsa dediğim gibi bütün kitabı size okumak istiyorum. Bütün hayatının en ince ayrıntısına kadar Cevat Şakir Kabaaşlı'dan bahsetmek istiyorum. Ne mutlu bana ki kader, belki de benim çabalarım Artık sizin yorumunuza kalmış, bana onun meslektaşı olma şerefini layık gördü. En son programı bitirmeden Balıkesir Üniversitesi'ndeki bir hocamız vardı, Aydın Ayhan. Onun kapısının üzerinde güzel bir söz vardı. Sende bir yumurta, bende bir yumurta olursa ve biz bunları değiş tokuş edersek, sende yine bir yumurta, bende yine bir yumurta olur ama sende bir bilgi, bende bir bilgi varsa ve biz bunları değiş tokuş edersek, artık sende iki bilgi, bende de iki bilgi olur. Bilgi paylaştıkça artar, bilgiyle kalın, bilgiyle yol alın ve bilgiyle aydınlanın diyerek böyle kıssadan hissemi de çıkartayım size efendim. Sürçülisan ettiysek affola, programın bazı yerlerinde yükseldiğimi ben de farkındayım ama bunlar oldukça önemli. Artık lafı da fazla uzatmayalım, önümüzdeki hafta görüşünceye kadar diye mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.